Ayrım 29.
Sayfa 358. John geri döndü. Giderken Clara'ya teşekkür etmeyi unuttu. Bundan böyle dam altında bir köşesi yoktu. Felaket değildi. İlk defa olmuyordu. İngiltere Grönland değildi. Toprak çıplak kalmıyor, kıraç olmuyordu. Yılın tüm mevsimlerinde adada ot yetişiyordu. İhtiyar şehir parkına gitti ama bekçi onu oradan kovdu. Dayanılmaz bir halde uykusu vardı. Şehir dışına çıkıp orada kerestelerin üzerine yattı. Fabrika düdükleri onu uyutmadılar. John çalıştığı iş yerine doğru yürüdü. İş yeri sahibi onu çağırdı. Gri, soğuk, bıçak gibi gözlerde iğrenç ve ikiyüzlü bir şeyler vardı. Şöminede her zaman bu saatte olduğu gibi bir desteğin üzerinde çaydanlık tutuyordu. John ciddi bir şekilde nerede yiyecek bir şeyler bulacağını düşünüyordu. Patron çaydanlıkta kaynayıp fokurdayan suyun sesini boğarak konuşuyordu. Sen ihtiyarsın John Smith. Öbür dünyayı, kaderin sana ölümü getireceği saati düşünmenin zamanı. Beyaz saçlarına saygımdan dolayı seni bekleyenlerden korumak isteyip acıdığım için işe aldım seni. Tüm Birmingham'da benden başka kimsenin gibi bir yıkıntıyı işe alırdı ki. Bunu hatırlaman gerekiyordu. Körlüğüne, güçsüzlüğüne rağmen sana en iyi yıllarını yaşayan bir işçiymişçesine para ödedim. İşte diyordum, hayatı ve onun zorluklarını tanımış namuslu bir insan. O akılsız delikanlıları uslandırıp bana özenle hizmet edecek diyordum. Sen ise isyancı oldun. İhtiyar halinde kafayı bozdun, insanları ayaklandırıyorsun. Ve nerede? Benim iş yerimde. Ama değil mi ki siz de Sir diye başladı John anlamayarak. Bir de öyle olsaydı, eğer sen ve arkadaşların bize güvenmiş olsaydınız, reform yapmamıza yardımcı olmuş olsaydınız, biz sizin ihtiyaçlarınıza da cevap verirdik. Ama sen ve senin gibiler toplumsal düzeni sarsmayı düşündünüz, kendiniz için. Ama darda kaldınız. Aslında burası dillerinizi kaşıdığınız Balring değil. İşte hesabın ve defol sağlıcakla. John kapıya doğru yöneldi. Seni polise teslim etmediğime dua et. Seni polise vermem için birçok sebep var diye bağırıyordu arkasından patron. John kendisini yine sokakta buldu. İşsizdi. İş yerinde olanları hemen hemen hiç düşünmeden kendisini açlıktan dolayı midesinde hissettiği ağrıyı vererek valiliğe doğru yürüdü. Otele Paul'un yanına gitmeyi düşündü ama kapıcı ihtiyarı kaldırıma attı. Dilenci, serseri defol buradan. Hangi namuslu adam bu saatte işsiz dolaşır? Yine sokak. John'un yanından iki yalın ayak çocuk koşuyor, daha yeni çıkmış ıslak gazete tomarlarını sallıyorlardı. Collins gözaltına alındı. Collins ve Lovett tutuklandı. Arkadaşlarını ele vermeyi reddediyorlar diye kışkırtıcı bir şekilde bağırıyorlardı. John yemeği unutmuş, düşe kalka gazete satıcılarına yetişmeye çalışıyordu. Aynı gün Birmingham'da olağanüstü hal ilan edildi. Vali konvansiyonun bildirisine cevap olarak orduya verilen emri duvarlara astırdı. Bu emre göre eğer işçiler yine Balring'de toplanırlarsa orduya ateş etme emri verilmişti. Fabrikalarda ve kenar mahallelerde polis dolaşıyordu. Çartist olduğundan şüphelendikleri herkesi keyfi bir şekilde gözaltına alıyorlardı. Devriyeler şehirde dolaşıp bir araya toplanan işçileri dağıtıyorlardı. Ama hiçbir müdahale işe yaramıyordu. İşçileri bir yerde dağıtıyorlar ama işçiler başka bir yerde tekrar toplanıyorlardı. Aziz Martin sokağında çok sayıda insanın katıldığı ateşli bir miting başladı. John oradaydı. Kalabalığı silahlanmaya çağırıyordu. Onu destekliyorlardı. Willie Brinter şöyle konuşuyordu. Yerel yönetim organları, bulunduğumuz ağır sancıların sebebini tartışmak için toplandığımız yerde bizi dağıtarak anayasayı çiğnedi. Üstelik çok sakin bir şekilde geçiyordu toplantımız. Tanrı'ya inanacağız ve haklarımıza dayanarak baskıya direnişle cevap vereceğiz. Polis konuşmacıyı engelledi. Atlar yine kalabalığın üzerine saldırdı. Evlerin girişleri ve kapıları hızla kapatıldı. Dayak yiyenlerin buraya kaçıp sığınma olanağı da yok edilmiş oldu. İşçiler yine bir kapana kısılmışlardı. Birden kalabalığın önüne Stephens çıktı. Bir yamuk çöp sandığının üzerine atladı ve sallanarak ellerini kuş kanatları gibi çırparak acı acı bağırmaya başladı. İntikam, yakın, ezin sizi sömürenleri, intikam. Kan içicilerin zenginlikleri ateşte yansın, intikam alın. Neye çevirdiler ülkemizi, biz neye döndük? İntikam, ateş, fabrikatörler cehenneme. İleri diye cevap verdi işçiler. Beni izleyin, fenerleri parçalayın, yakın meşaleleri. Yardım et bize Tanrım. Gaz lambalarını söndürün, ateş alın. İleri, intikam, ferman için, Tyler için, kardeşlerimiz için. Ferman için savaşanlar polisi geri püskürttüler ve valiliğe doğru koştular. Meşalelerle nefret ettikleri zenginlerin evlerini yakıyorlardı. Alevler şehri vahşice yalıyordu. İşçiler ise sınırsız bir nefretle saldırıyorlardı. Dükkanlara girip vitrinleri ve kapıları kırıyorlar, malları ve mobilyaları Balring'e sürükleyip orada yakıyorlardı. Büyücülerle cadılarla hesaplaşma ve veba salgını döneminden beri Birmingham Belediye Meydanı'nda böyle yırtıcı ve vahşi ateşler görülmemişti. Kahverengi alevler devrimin acımasız sancağı gibi gökyüzünde uçuşuyordu. İtfaiyecilerin tüm müdahaleleri sonuçsuz kaldı. Alevlere ulaşmaya çalışmaları boşunaydı. Alevler onları uzaklara kovuyordu. Ateş fırtına gibi uğuldayarak yayılıyordu. John ateşe kendi kurbanını da getirdi. Derisi yüzülmüş bir koç. Kaç kez hayal etmişti bir parça eti. Ama şimdi fiziksel açlık değil, kinin açlığı onu ele geçirmişti. Al, zıkkımdan diye sessiz bir şekilde mırıldanarak eti ateşe attı. Et ateşin içerisinde cızırlamaya başladı ve taze kızartılmış et kokusu dumanla birlikte çevreye yayıldı. İhtiyarın gözlerinde davetsiz gözyaşları belirmişti. Kaç kez hayal etmişti bunu. Ne kadar uzun bir süredir hiçbir şey yememişti ve ne kadar yorgundu. Onu ittiler. Kilimler, sömürgelerden gelen mallarla dolu açılmamış sandıklar, masalar, atlasla süslenmiş çocuk salıncakları, hatta meşeden yapılma güzel, konforlu bir tabut yakılmak üzere alevlere atılmıştı. Tiranlara ölüm. Canlı alevler otların üzerinde ilerliyordu. Bir saat bile geçmeden Balring'in toprağı üzerinden sürüler geçmiştesine ezilmişti. Ateş gittikçe daha da büyüyor ve kızılaşıyordu. Duman öbekleri gittikçe daha yükseklere ulaşıyor ve bulut gibi gökyüzünde dolaşıyordu. Çalıyor dünyanın üzerinde borular, özgürlük. Kalkıyor dünya savaşa, dalgalanıyor kutsal savaşın bayrağı, geliyor halklar sayısızca. Vali fabrikatörler ve tüccarlar sanki peşlerinden ortaçağ salgını geliyormuş gibi şehirden kaçıyorlardı. Sadece ordu ve garnizon komutanlığı kalmıştı ve hesaplaşma saatini bekliyorlardı. Balring'de son ateşle sönüp dövülenler sustuğunda ateşe verilen evler tamamen yanmak üzereyken ve gökyüzünün ateşleri güneşin ışınlarıyla birleştiğinde Paul bitkin düşen John'u elinden tutup belediye meydanından çıkardı. İhtiyarı usulca kendi peleriniyle sarıp başına kendi silindir şapkasını giydirerek kendi faytonuna yerleştirdi ve onu şehir dışına çıkardı. ''Beni nereye götürüyorsun?'' diye sordu John samurtarak. Birmingham uzaklarda kalınca. ''Daha bir saat bile geçmeden'' diye cevap verdi üniversiteli. ''Tutuklamalar başlayacak. Seni kundakçı, isyancı ve hırsız suçlamasıyla yargılayacaklar. Bu yüzden usulsüz otur ve bana yaslan ihtiyar kahraman. Manchester'da sana elbet bir yer buluruz. Umarım İngiliz adaletinden paçayı kurtarabilirsin. İngiliz yargı sistemi bu kör lady karşısında işçiler olunca çok iyi görmeye başlıyor. O ahlaksız ve rüşvetçi. Eğer gerekirse büyük bir zevkle olmayan şeyleri de olmuş gibi gösterebilir.'' John uzun bir süreden sonra tekrar Manchester'a gidiyordu. Burada her şey tıpkı eskisi gibiydi. Üstü örtük bir vagonla yarım yüzyıldan fazla bir süre önce bir grup küçük köle getirildiğinde de her şey böyleydi. Sokaklarda rastlanan işçiler eskisi gibi zayıf, kötü giyimli, son derece mutsuz görünüyorlardı. Eskisi gibi işçi alma büroların önündeki uzun gri kuyrukta çocuklar ve yaşlılar vardı. Kiliselerin önünde ise ihtiyar kadınlar, artık fabrikaların ihtiyaç duymadığı kadınlar dileniyorlardı. İhtiyar somurttu. 50 yıl geçmişti. Yeni binalar dikilmiş, sokaklar döşenmişti, vitrin camlarının arkasındaki şeyler gelişmişti ama insanlar, onun kardeşleri ve kız kardeşleri hala öyle mutsuz ve haklardan yoksundular. Yaşamları hala bir sürgündü. ''Sir nasıl isterse'' dedi ihtiyar alt çenesini ısrarla ileri doğru çıkararak. ''Ama ben hayatımın sonuna kadar tüm insanların seçme hakkını elde etmesi için savaşacağım.'' Maalesef mutluluk anahtarı bu kapı için değil ihtiyar. Hem artık bana Sir ya da Milord dememeni rica ediyorum dedi üniversiteli şakayla karışık bir can sıkıntısıyla. Alışkanlıklarımı değiştirmek için artık ihtiyarım. Sir bizim sınıfımıza ait değil. Sabahleyin eski dokuma işçisi ve bileyici Paul'un tavsiye mektubu üzerine özenle yazdığı adresi aramaya çıktı. Ermen ve Engels pamuk eğirme fabrikası. Ermen ve Engels, Kraliçe Sokağı, köprüden sağ diye tekrarlıyordu John kendi kendine. İhtiyar büyük, sert zarfı ıslanmasın diye ceketine bastırıyordu. Tükürük gibi yapışkan yağmur hafifçe çiseliyordu. Lancashire gökyüzü, şehri kahverengi bir kiremit çatısı gibi kapatıyordu. Sis, John'un boğazını yakıyor, elbiselerin yıpranmış kumaşından içeri sızıyor, ıslaklık hissi veriyor ve ürpertiyordu. İhtiyarın vücudunda titreme ve kaşıntıya yol açıyordu. İhtiyar köprüde durdu ve suya tükürdü. Nehir gökyüzü gibi hüzünlü ve kirliydi. Parke taşları ve kuruyamayan evler gibiydi. Birden John kendisi gibi saf İngiliz kökenli birinin yabancılara hizmet etmesi doğru mu diye kaygılandı. Ve yanlarında çalıştığı tüm patronları düşündü. Streis onları beyaz işçilerin yerine Afrika'dan zenci getirmekle tehdit ediyordu. Onlar fare gibi masrafsız. İhtiyarın belleğinden birbiri arkasına fabrikatörler, büro işletmecileri, gardiyanlar geçti. Onlar hiçbir zaman işçiye milliyetini sormamışlardı. Şeytanı bile işe alırlardı. Makine de zaten şeytan icadı. John kızgın kızgın tükürdü ve uzun uzun suyun götürdüğü tükürüğün beyaz dantel topunu inceleyerek izledi. Su onu yutacak, beni ise nereye sürükleyecek? Bu dünyada fazla kaldın ihtiyar, kartoroz. Senin yerin Melor'un yanı, dar ağacıydı. İhtiyarın gerçekten de hiç neşesi yoktu. Ermen ve Engels bürosu sıcak, temiz ve sessizdi. Yüzü çiçek bozuğu, sakallı bir bekçi John'u genç ve sıradan görünüşlü bir görevlinin yanına götürdü. John ihtiyarın kendisine, çilli şişkin yüzlü olanın da Willy Brinter'a benzediğini düşündü. Bu gözlemler onu cesaretlendirdi. İhtiyar bekçiye göz attı, görevli ise mektubu ancak bizzat Bay Engels'e vermek zorunda olduğunu bildirdi. Görevli divitle kulağının arkasını kaşıdı, parmağını emdi ve çipil gözlerini kalın ölüm fermanı gibi karamsar kitaba dikti. Tartışmaya niyeti yoktu. Eğer iş için geliyorsanız Bay Engels sizinle konuşmadan işe almaz veya işi vermeyi reddetmez diye açıkladı bekçi otoriter bir şekilde ve kapıya döndü. Bir saat sonra ciddi görevli gözlerini kitaptan ayırdı, yine divitle kaşıdı başını, frakının eteklerini düzeltti, odayı zikzaklar yaparak dolaştı. Sanki bir yüksekliğe tırmanıyormuş gibiydi. Patronun kapısının önünde eğildi, bir ayağını biraz yana çekti, hava yutup yağcılık ve usuluk abidesi gibi içeri girdi. John onu takip ediyordu, hatta çıkık yuvarlak poposundan dolayı biraz geri çekilmek zorunda kalmıştı. Görevli hemen geri döndü ve kendini beğenmiş bir umursamazlıkla ihtiyara içeri girmesini emretti. Bay Baba Engels her şeyiyle John'u şoke etmişti. Genç görünüşlüydü. Bakışları ciddi ama havalı olmaktan uzaktı. Dikkatli ama iyi yürekli olmayan, sade ama yakın olmayan bir görünüşe sahipti. Olağanüstü küçük elleri vardı. Hiçbir süsü olmayan altın yüzük küçük parmağında parlıyordu. John patronun narin ellerine güvensizlikle bakıyordu. Bu ellerle insan sadece İncil ve para tutabilir kararını verdi. Bay Engels poli mektubunu okurken ve John'un sık yazılarla dolu işçi kartını incelerken John da patronu sakince inceleyebildi. Zengin tüccarın sadece elleri değil yüzü de olağanüstüydü. Gür, koyu renk arkaya doğru taranmış saçları şakaklarında gür, kıvırcık favorilere dönüşüyordu. Favoriler de çenenin altında dar bir sakala dönüşüyorlardı. Kaslı olmayan uzun bir yüzü, pörsümüş hafif buruşuk bir cildi vardı. Sanki yüzü ipeksi tüylü bir şalla örtülmüştü. Evet dedi Engels. Arkadaşımın oğlu seni çalışkan ve ciddi bir işçi olarak tavsiye ediyor. Her Hristiyan gibi senin de inancın olduğunu ümit ediyorum. Çalışmak her zaman Tanrı'ya ibadetin en iyi yoludur ve Tanrı'nın en çok değer verdiği şeydir. John şaşıp kaldı. Bay Engels bir zamanlar papaz mıydı acaba? Aslında fabrikatörlerin aynı zamanda papaz olduğunu hiç duymamıştı. Belki Almanlarda öyleydi. Ama Tanrı muhabbeti John'un hoşuna gitmiyordu. Stryce ve Birmingham'daki patronu da Tanrı muhabbetlerini severdi. İçki içiyor musun? Bu soru daha da beklenmedik bir şeydi. Bazen dedi ihtiyar yalan söylemeye cesaret edemeyerek. Zamanı boşa geçirmek. Hayat sarhoşluklara harcanacak kadar uzun değil. Alkol ruh tembelliğine ve domuz gibi iştaha yol açıyor. Tanrı'nın bize verdiğini böyle kullanmak haksızlık. Canı bize Tanrı verdi. Sör nasıl isterse diye umursamazca cevap verdi ihtiyar. Baban neciydi? Köylü. Mükemmel. Benim atalarım da köylü ve yoksulmuş. Evet, görünüşe göre toprak artık sadece ölüleri doyurup ısıtabiliyor diye eklemeye cesaret etti John. Yavaş yavaş şaşmayı bıraktı. Hatta Bay Engels de bu olağan dışı konuşma hoşuna gitmeye başlamıştı. Benim büyük büyük dedem sırtında sepet taşıyıp sokaklarda satıcılık yapmaktan utanmıyormuş biliyor musun? Hayatına bir seyyar satıcı gibi başlamış, Barmen'de en zengin dantel ve kurdele fabrikatörü olarak ölmüş. Kocaman ve kendisine ait bir ağırtma atölyesinde kendi ürettiği ipleri beyazlatıyormuş. Herkes zengin olabilir. Bu insanın iradesine bağlıdır. Mesela sen de. John ellerini açarak ne yapayım ben zenginliği dedi. Her gün çorba içip başını sokacak bir damı olması düşüncesi ona komik geldi. İhtiyar güldü. Engels biraz somurttu. İnsan kendi kaderini kendi yazar. Tanrı'nın bağışlaması sonsuzdur ama aynı zamanda da satın alınamaz. İnsan onu kazanmayı hak etmeli. Bay Engels, John'a tanımadığı Calvin hakkında birkaç kelam daha söyleyip onun düşünceleriyle tanışmasını tavsiye etti. Chartistleri yargıladı ve ihtiyarı serbest bıraktı. John, büronun ikinci bekçisi olarak işe alındı. Dördüncü bölüm. Arayışlar. 1. İnsan doğup büyüdüğü yerlerle yeniden karşılaşınca garip duygular hissedebilir. Bunlar genellikle kalp çarpıntılarıyla, neşe ve umutla dolu hislerdir ama yanı sıra bilinmeyen şeylere karşı sabırsızlıkla karışık bir tereddüt duyulur. Carl Trier'e yaklaşırken hüzünlü ve gergindi. 1,5 yıldır gelmediği şehre, dünyada en çok sevdiği iki insan olan Jenny ile babasının onu beklediği şehre bu tür duygularla geleceğini hiç tahmin etmemişti. Annesinin gönderdiği kısa mektupta ne kadar çok endişe vardı. Mektup leke içerisinde kalmıştı okunmaktan. Her zaman çok yazan ve çok konuşan Henriette bu prensiplerine bağlı kalmamıştı. İyi yürekli baba 2 aydan fazla bir süredir yataktan hiç kalkamıyordu. Öksürük azalıyor ama başka bir illet onu mezara doğru sürüklüyordu. Heinrich zayıf ve sinirliydi. Çok kötü durumdaydı. Yavaş yavaş ölüyordu. Ölüm Karl'ın karşısına ilk defa bu yıl tüm kaçınılmazlığı ve korkunçluğuyla çıktı. Heinrich Marx heyecan ve sevinçle oğlunu posta durağında beklemeyecek, Karl eve vardığı ilk gece babasının kadife terliklerinin çıkardığı sesi duyamayacak, babası odasına gelip horozlar ötene kadar en önemli şeyleri en içten biçimde konuşamayacaklardı. Bu gece sohbetleri Karl'ın hayatındaki en güzel şeydi ama Heinrich Marx artık kalkamıyordu. Korkunç derecede yorgundu, yanaklarındaki sarılık ölümün ve yok oluşun rengiydi. Gözlerinin feri sönmüştü ve kurumuş sarkık dudakları kül rengi bir yaprak gibi yüzünde yatıyordu. Anne oğlunu evin eşiğinde yaz giysileri içinde karşıladı. Niye giymişti bu ölüm simgelerini? Yoksa babası artık ölmüş müydü? Karl titredi. Hayır, yaz küçük Edward içinde. Karl yokken kışın ölmüştü. Ölüm hukuk danışmanının evine iyice yerleşmişti. Ah yavrum diye ağlıyordu Henriette. Eğer Tanrı babanı alırsa kim bilir neler gelecek başımıza. Karl annesini gördüğünde onun ihtiyarlığı karşısında üzülmüş, ona acımış ama bu sözleri karşısında da çok kızmıştı. Ne kadar yersiz ve kaba konuşuyor diye düşünüp içeri girdi. Ağzından kötü bir alay sözcüğü kaçırmamak için kendisini zor tutarak Henriette'in pörsümüş yorgun yanağını soğuk bir şekilde öpüp sessizce babasının yanına gitti. Jenny divanın köşesinde oturuyordu. Karl'ı gördüğünde sevinci heyecan ve acıyla birleşti. O kocaman, muhteşem, kestane renkli gözleri yaşardı. Karl nişanlısına doğru koştu. Dudaklarını, alnını, yanaklarını onun ellerine değdirdi. Ama babasının uzaklardan geliyormuşçasına zor duyulan kısık sesi bu sahneyi kesti. Odanın yarı karanlık ve boğucu bir havası vardı. İlaç kokuları, vücudun buharları, havalandırılmamış örtü kokularıyla dolu olan bu karanlık Karl'ın başını döndürdü. Babasının yastığının yanına diz çöktü ve onu gördüğünde korkudan çığlık atmamak için kendisini zor tutarak hızlı hızlı Berlin'de ve yolda gelirken edindiği izlenimleri anlattı. Baba umursamazca dinliyordu. Bu umursamazlığı ona öyle yabancı bir şeydi ki Karl susunca hastalığını anlatmaya ve doktorlardan şikayet etmeye başladı. Beni tedavi etmiyorlar. Bu zavallı eskulapçılar bana gücümü geri veremiyorlar. Ama Henriette doktorun geldiğini söyleyince Heinrich canlandı ve sabırsızca onun gelmesini istedi. Doktor onun eski arkadaşlarından biriydi. Hasta umut taşıyor, yaşamak istiyordu. Ama tüm yaşam kaynakları tükenmiş durumdaydı ve vücudu hastalık tarafından çürük bir ağaç gibi kemirilmişti. Karl merdivende Jenny ve Sophie'nin yanında doktorun muayeneyi bitirmesini bekliyordu. Karar çoktan okunmuştu olsa ölümden başka beklenecek hiçbir şey olmasa da bekliyorlardı. Ölüm korkunç dedi Jenny. Onun kaçınılmazlığını bildiğimiz zaman her birimiz her an ölebiliriz. Geleceğin karşısında hepimiz körüz ama zavallı baba 2 aydan fazla bir süredir mahkum. Bizim için bu korkunç bir şey. Tıpkı ölüme mahkum edilmiş birine kaçması için yardım edememek, cellatlardan hiç olmazsa bir erteleme direnememek gibi bir şey. Dünyada hiç istemediğim şey tedavisi olmayan bir hastalık yüzünden ölmek. Mesela kanserden. Kaderin yüzüne çaresizce bakarak ölüm saatini beklemek tam bir işkence. Bizi hazırlıksız yakalaması daha iyi. Doktor çıkıp arkasındaki kapıyı usulca kapattı. Ona bir şey sormaya gerek yoktu. Doktorun yüz ifadesi cenazelerde takınılan o garip yüz ifadelerinin aynısıydı. Bilim güçsüz. Benim zavallı dostum bir haftadan fazla yaşayamayacak. Her şey Tanrı'nın ellerinde diye fısıldıyordu etrafını sarmış hasta ailesine. Karl bir tek sözcük bile söylemeden ikinci kata çıkıp Edward'ın odasının kapısını açtı. Yatak yerinde yoktu. Annesinin yatak odasında gece lambası yanıyordu. Karl kendini ağır ağır divanın üzerine bıraktı ve yüzünü elleriyle kapattı. İlk gözyaşları zor akar. Karl yıllardır ağlamıyordu. Jenny sessizce peşinden gelmişti. Yanına oturup dikkatle onun isyankar sert saçlarını okşadı. Karl gözyaşlarını gizlemeye çalışıyordu. Zayıf biri değildi ve böyle görünmekten çekiniyordu. Ya Jenny onun karaktersiz biri olduğunu, sınavları erkekçe karşılayamadığını düşünürse... Babam dedi başını yana çevirerek her zaman benim kalpsiz ve yeterince kibar olmadığımı düşünmüştür. Zavallı onu ne kadar çok sevdiğimi bilmiyordu. Karl babası hakkında artık yokmuş gibi konuştuğunu fark etmedi. Tüm ölümler gibi anne ve babamızın ölümlerini de biz çok bencilce kabulleniyoruz. Engeller ve destekler yıkılıyor, yaşam havası çıplaklaşıyor. Biz de sanki daha bir ihtiyarlayıp sonsuzluk yolculuğunda ilk oluyoruz. Üstelik bizim hüznümüz biraz garip bir hüzün. Biz öbür dünyanın varlığına inanmıyoruz. Gelecekte ruhların görüşüp birleşeceğine inanmıyoruz. Biz orada hiçbir şeyin olmadığını biliyoruz. Bunu da kabullenmemiz zor oluyor. Jenny karşı çıkmadı. Yarı karanlık odada onlar el ele garip bir şekilde her şeye inat, mutlu, sevgi dolu, geleceklerini saracak mucizeyi bekleyerek uzun uzun oturdular. Ölüm. Onu düşünmüyorlardı. Babam, acılar içerisinde, dedi Jenny titrek bir sesle. Evde o garip, başka hiçbir işe benzemeyen ölümü karşılama hazırlıklarına başlandı. Kapılar açılıyor, içeri yakınlar ve yabancı insanlar doluşuyordu. İnlemeler ve ağlamalar gittikçe hızlanıyordu. Harry Marks sessizce hiçbir şeyin farkında olmadan ölüyordu. Sabah Trier'de hukuk danışmanının öldüğü haberi duyuldu. Küçük kasaba için, gazinonun ziyaretçileri için sıradan bir olay değildi bu. Hava aydınlandığında Bürken Gazete'deki bahçede beyaz leylak çiçek açtı. Bu yıl Mayıs'ın özel bir güzelliği, cömertliği ve sıcaklığı vardı. Sophie ve Jenny yorgun yüzlerle ilk çiçek açan dalları kesip ölünün baş ucuna koymak için götürdüler. Bürken Gazete'deki evin kapıları ağzına kadar açıktı. Sokaktaki hayat içeri girip ölüm hayaletlerini kovmaya çalışıyordu. Evdeki hararetten dolayı leylağın yaprakları çabucak ısınıyor, yeni tabutun etrafına hakim olan bu dünyevi karışıklık içerisinde ölüyorlardı. Jenny artık solmuş olan dallara bakarak, ah bakış açıları zamanla nasıl da değişiyor. Beyaz leylak bundan böyle hayal ve sevgi ortamı yaratan bahçeyi değil bu odayı anımsatacak bana. Sophie titreyerek yüksek sesle ağlamaya başladı. Akşam gazinoda müzik duyulmuyordu. Satranç ve bilardo oyuncuları yasta olduklarından karşılaşmalardan vazgeçmişlerdi. Emhen her zamankinden daha az çarpıyordu kapıları. Tepsisi de her zamanki kışkırtıcılığını kaybetmişti. Tepsisini çelesinin yanında şapkasının hizasına taşıyordu. Kadehler titriyordu. Başlak bu akşam tek başına geldi. Bıyıkları hüzünlü bir şekilde sarkmıştı. Hoş geldiniz Bay Doktor Şlak. Hoş geldiniz Bay Hukuk Danışmanı diye başladı Emhen her zamanki selamlamasına. Onun hatasını herkes anlayabiliyordu ama bu daha da hüzün vericiydi. Vefat edenin arkadaşları özenle ve ayrıntılı bir şekilde dul karısının geleceğini, bıraktığı ufak mirası, çeyizsiz kızlarını bekleyen kötü kaderi, kızlarının hiçbirinin koca bulamadığını tartışıyorlardı. Bu zamanda Diyan Şlak derin derin nefes aldı 12 kızını hatırlayarak. Kızlara iyi bir gelecek temin etmek çok zor. İlk önce babasının cüzdanını soruyor, sonra kıza bakıyorlar. Bolca drahoması olan namussuz bir kambur, namuslu bir Dilber'den daha kolay koca bulabilir. Eğer Dilber'in kendinden başka verecek hiçbir şeyi yoksa. Zavallı Harry, son yıllarda kızların geleceği onu öylesine çok düşündürüyordu ki, bu zamanda aile babası olmak hiç de kolay değil diye onayladı ihtiyar Şmalhausen.